Ayrım 23. Kamp Ateşi Başında Kızılderili Efsaneleri ve Masalları. Sayfa 315. Unca Gila'nın 7. noktası. Efsaneler birçok kabilelerde, aynı zamanda Unktehi diye de bilinen su canavarı, Unca Gila'nın acımasızlığından ve sonunda da ölümünden bahseder. Artık onun Nebraska Bedakuata'nın Badlands ovalarına saçılmış kemikleri kalmıştır ama bugün bile hala güçlü bir büyüsü vardır. Yeryüzü henüz yeniyken, kötü bir cadı kendini kocaman, yılana benzer bir canavara, Unca Gila'ya dönüştürmüş. 100 tane atın peş peşe sıralanması kadar uzun bir boyu varmış tepeden tırnağa bakıldığında. Bedeni yeryüzündeki en büyük ağacın gövdesinden daha kalınmış ve ışıl ışıl evren pulları ile kaplıymış her yanı. Kafasının tam orta yerinden çıkan kıvrık bir boynuzu varmış. Sırtı boyunca uzanan sorgucu dans eden yalazlar gibi parıldarken, bedeninin yan tarafları sıra halinde çeşitli renkte yuvarlak beniklerle bezeliymiş. Unca Gila'yı öldürmenin tek yolu, büyülü bir okla başından itibaren 7. beneği vurmakmış. Tam o küçük yuvarlağın arkasında buz kadar soğuk, ışıldayan kırmızı kristalden yüreği varmış. Birçok gözü pek cengaver, sırf insanları bu beladan kurtarmak için değil, aynı zamanda kristal yüreğini de elde etmek amacıyla bu canavarı öldürmeye çalışmış. Kim bu yüreğe sahip olursa, dünyanın en güçlü adamı, yanının çektiği her kadını kulübesine götürüp yatağına sokabilecek kadar alımlı ve çekici bir erkek olurmuş. Ta en uzak gelecekten bile haberi olurmuş. Biz onu hiç eksik olmaz, asla aç kalmazmış. Onu öldürmek isteyen bir sürü insan çıkmışsa da türlü zorluklarla karşılaşmışlar. O ilk görüşte insanı kör edermiş. İkinci gün insan çıldırırmış, daha sonra ağzından köpükler gelir, dördüncü gün ise ölür gidermiş. Ama yaşamını kaybeden yalnız kendisi olmaz, bütün ailesi de ölürmüş. Bu yüzden Unca Gila'nın evi olan o dipsiz kara gölün yanına yaklaşmaya cesaret eden pek fazla olmazmış. Gözünü budaktan sakınmaz, birbirinin ikizi, iki kardeş bu canavarı öldürme olasılıkları üzerine kafa patlatıp duruyorlarmış. Küçük olanı bir kaza sonucu gözlerini kaybetmiş olduğundan gözlerinin yerinde yalnızca yuvaları duruyormuş. Ağabeyciğim, dünyanın ışığını benden bir saniye önce görmüş olan kardeşim benim, demiş. Sanırım Unca Gila'yı ben öldürebilirim. Ona bakmak bana bir zarar veremez, bana yolu sen gösterirsin. İkiz kardeşi, ama kardeşim, demiş, Unca Gila'nın başının yan tarafındaki 7. beneye görmeden nasıl nişan alacaksın ki? Black Hills, paha sapa taraflarında yaptığı oklar hiç hedefini şaşmayan yaşlı çirkin kadın yaşamakta. Belki oklarından bize verebilir. Bunun üzerine çocuklar yaşlı çirkin kadını bulmak için yola koyulmuşlar. Büyük olanı kör olanın elinden tutmuş, uzun zaman aranıp durmuşlar. Sonunda dağların tepesinde Wakan denen esrarengiz yere varmışlar. İleri doğru çıkıntılı, üzerinde gizemli bir takım hayvan şekilleri kazınmış bir uçurumun dibindeki bir mağaraymış bu. Burası yaşlı çirkin kadının eviymiş. Kadın iki kardeşi hoş karşılamış ve Unca Gila ile savaşmaya gönüllü ikiz kardeşler, içeri buyurun demiş. Her şeyden önce içeri girin de dinlenin, yiyin için ve tütün için. Kadın yeterinden fazla yakınlık göstermiş kardeşlere. Onlara ekmek, kurutulmuş et, yemiş çorbası ve buna benzer güzel şeyler ikram etmiş. Bir çubuğu ve kutsal tütünü varmış ve oturup bir güzel tüttürmüşler. Yaşlı çirkin kadın haberi olmasına rağmen ne istediklerini sormuş. Ağabey kardeş, yaşlı çirkin kadın demiş, senden büyülü oklarından istemeye geldik. Onlar olmaksızın Unca Gila'yı öldüremeyiz ve en çok istediğimiz şey de bu. Peki yakışıklı gençler, hiç hedefin şaşmayan oklarım karşısında siz bana ne vereceksiniz? Yaşlı çirkin kadın demişler, bize acı, yoksuluz ve sana verebileceğimiz değerli hiçbir şeyimiz yok. Okların olmasa da ne kadar güçlü biri olduğunu iyi biliyoruz ve kalkıp buraya cömertlik edeceğini umut ederek geldik. İyi ama bana verebileceğiniz bir şeyiniz var genç adamlar. Ben yaşlı biriyim. Genç, güçlü, yakışıklı bir erkek çocukla beraber olduğumun üstünden çok uzun zaman geçti. Benimle yatın ve şu kocamış halimle bana biraz zevk tattırın, büyülü oklarımı da alın gidin. Gözleri gören ağabey usulca kardeşinin kulağına, bu koca karı yaşlı, buruş buruş, saçları bile yok ve ağzında da diş kalmamış. Gerçekten çirkin mi çirkin, bunu yapabileceğimi sanmıyorum ama sen, senin gözlerin görmüyor ya, neye benzediği senin için fark etmez, öyle değil mi? Kör kardeş de onun kulağına, doğru söylüyorsun, ben kendimi feda ederim diye fısıldayarak karşılık vermiş. Bunun üzerine kör olan kardeş kadınla kalıp sevişmeye hazırlanırken gözleri gören ağabeyi dışarı çıkmış ve tam sarıldığında yaşlı çirkin kadın ansızın güzel, dipdiri, aşk dolu bir genç kıza dönüşmüş. Genç adama "Hoxilla, evladım benim, kötü yürekli bir cadının beni içine soktuğu o çirkin kabuktan beni kurtararak büyük bir iyilikte bulundun bana. Plama'ya sana çok teşekkür ederim," demiş. 4 gece 4 gün boyunca artık genç güzel olan yaşlı çirkin kadın bu delikanlıları ve aynı zamanda da büyülü oklarını tütsüler yakarak kutsamış, arındırmış. En sonunda "Genç adamlar, şu okları alın ve insanları o kötü yürekli canavardan kurtarın," demiş. Ama Uncegila'nın yüreğini çıkarırken çok dikkatli olun. O kadar soğuktur ki bir anda elleriniz yanar gider de anlayamazsınız. Onu götürebilmeniz için hayvan derisinden kalın eldivenler yapmalısınız. Bir de yürek devamlı konuşarak sizden isteklerde bulunacaktır. 4 kez istenenin tersini yapmalı ya da kulak atmamalısınız. Ama ondan sonra yüreğin isteklerini yerine getirmelisiniz. Bir de onun size vereceği gücü paylaşmalısınız. Sonra küçük kardeşe dönerek, "Hoxilla, bir gün gelecek, gözlerin açılacak. O zaman bana dön, emi," demiş. İkizler yolu gösteren ağabeyi önde, Uncegila'ya doğru yola çıkmış. Günlerce, neredeyse dünyanın öbür ucuna kadar yürümüşler. Derken gözleri gören kardeş kıvrılarak kocaman, karanlık bir göle doğru giden bir patika görmüş. Kör kardeşine, "Burası Uncegila'nın evi olmalı," demiş. Patika doğrudan suyun içine giriyor. "Şimdi oturup bekleyelim. Yayını ve büyülü oklarını hazır tut ve ben Uncegila'nın boynuzunun ucunu görür görmez sana haber verip yapabildiğim kadar hızla koşup kaçacağım. Sen boynuzun, kafanın ve 7. beneğin olduğu yere kadar boynuz suyun üstüne çıkmasını beklemek üzere 4'e dek sayıp okunu fırlat." Oturup beklemişler. Derken dipsiz gölün suları fokurdamaya, kabarcıklaşmaya ve köpüklenmeye başlamış ve Uncegila'nın boynuzunun en sivri ucu suyun üzerinde belirmiş. Derhal başını arkaya çeviren ağabey, "İşte çıkıyor, say ve tam zamanında fırlat okunu," diye bağırmış. Kör ikiz kardeş 4 kere 4'e kadar saymış ve bütün büyülü oklarını ardı ardına fırlatmış ve oklar sırayla canavarın böğründeki 7. beneğe saplanmış. Uncegila artık ölüm sancıları içinde kıvranmaktaymış. Gölün suları kana dönüşmüş ve yukarıdaki bir tepeye sığmaya çalışan ikizlerin üstüne atlayıp onları sırılsıklam ederek kaynamaya başlamış. Her şeyi süt limon olana dek ortalığı uzun bir can çekişme ve tepime sesleriyle tüyleri diken diken edici feryatlarla kulakları sağır edici haykırışlar kaplamış. Ağabey ikiz, "Uncegila artık gebermiş olmalı," demiş. "Gidip bir bakacağım. Genç, güzel kız olan yaşlı çirkin kadın öldükten sonra canavarın artık kimseye zarar veremeyeceğini söylemişti. Gidip de karşısında durup baktığı Uncegila'nın devasa, göz kamaştırıcı, alevler saçan bedeni karşısında gözlerine inanamamış. Sonra da hala atmakta olan kırmızı kristal yüreği bıçağıyla kesip çıkarmış. Yürekten çıkan buz gibi soğukluğun esintisini hissedince kalın deri eldivenlerini giyerek onu eline almış. Kristalden çıkıp bedenini sarmakta olan güçlerin verdiği garip duygu sarmış bütün bedenini. Yüreğin soğukluğunu kalın eldivenlerden bile hissettiğinden onu kör kardeşine götürmeden evvel iyice kaftanına sarmış. Derken yüreğin boğuk sesi gelmiş kaftanın altından. Haşin bir sesle, "Sakın boynuzumu keseyim demeyin ha," demiş. Yaşlı çirkin kadının uyarılarını anımsayan ağabey derhal bıçağını alarak zorlu bir uğraş sonunda boynuzu dibinden kesmiş. İyi ki öyle yapmış çünkü aksi halde canavar tekrar canlanacakmış. Canavarın yüreği, "Eh ne yapalım, boynuzumu kestiniz ama bari sivri ucunu 7. benekte açmış olduğunuz yaraya sokun," demiş. İkizler bunu da reddetmişler çünkü öyle yapsalarmış canavar tekrar canlanacakmış. Yürek, "Gidip bedenimden bir parça et kesin ve pişirip güzelce yiyin," demiş. Eğer bunu yapsalarmış derhal zehirlenip ölmeleri işten bile değilmiş tabii. Yürek en son olarak da kutsal tütünü alıp onunla gölün etrafına ince bir patika çekin, benim için bunu yapın bari," demiş. Eğer bunu yerine getirecek kadar kafasızlık etselermiş, Uncegila'nın bütün çocukları, küçümen su canavarları, ırmaklarından ve göllerinden fırlayıp ikizleri öldürüvereceklermiş. Küçük kardeş, "Şu ana kadar canavarın geri çevirdiğimiz istekleri 4 tane oldu. Artık bundan sonraki isteklerini yerine getirmeliyiz," demiş. Derken yürek gene konuşmuş ve, "Hey sen, kör olan, kanımdan biraz al da gözlerinin üstüne sür," demiş. Ağabey ikiz canavarın ölüsünün yanına giderek boynuzdan kaşığıyla Uncagina'nın kanından biraz çekip almış. Bu kandan bir parça kardeşinin göz kapaklarına sürünce çocuğun gözleri tekrar oluşmuş ve görmeye başlamış. İkizler kristal yüreği alarak köylerine götürmüşler. Yüreğin verdiği talimatlara uyarak onu içinde saklamak için derin bir kuyu kazmışlar ve kuyunun üzerine de Uncagira'ya benzer bir şekilde boyanmış 20 adet pöstekiden yaptıkları özel bir kulübe kondurmuşlar. Yürek her gün geyik veya diğer hayvanların kanıyla beslenmiş ve gene her gün başka bir yöne doğru çevrilmiş. Yürek kardeşlere yapmaları için başka başka ayinler öğretmeye devam etmiş. Eğer dediklerimin birini bile yerine getirmeyecek olursanız demiş, sizi güçlerimden yoksun bırakmakla kalmam, kavurucu bir ateş topuna dönüşerek hepinizi yakıp kül ederim. Küçük kardeş ağabeyine, insanın gücü olması güzel bir şey demiş ama fazla güçten de maraza doğabilir. Ancak yürek iki kardeşi gerçekten de pek güçlü kılmış. Gelecekte olacakları bilebiliyorlarmış, evlerinden et hiç eksik olmamış, hiçbir kadın onlara karşı koyamıyormuş. Yakalamakta hiç zorluk çekmedikleri avlarla insanların karnını doyurmaktan geri kalmayarak cömert insanlar olmuşlar. Sonunda onları reis yapmışlar. Ağabey evlenmiş, aslında 4 karısı varmış ve onlardan gürbüz çocukları olmuş. İkiz kardeşine, kardeşim sen neden kendini büyük bir reise yakışır bir şekilde bir ya da iki hatta 3 tane karı almadın diye sormuş. İnsanın yalnız yaşaması, battaniyesini paylaşacak birinin olmaması iyi değildir bilesin. Kardeş, ben karı sahibi olmadım çünkü sanırım kalbim hep o genç güzel kız olan yaşlı çirkin kadında kaldı. Gönlüm ondan başkasını arzu etmiyor. Sanırım onun yaşadığı mağaraya gidecek ve ona karım olmasını söyleyeceğim. Bize büyülü okları verdiğinde iki gözüm de kördü ama sen yolu bilirsin. Hadi yönlendir benim. İkizler başlarını aldıkları gibi büyücü kadını bulmak üzere yola çıkmışlar. Yaşamakta olduğu Vakan yurduna vardıklarında onun gücünü iliklerinde hissetmişler ama genç güzel kız olan yaşlı çirkin kadın artık orada değilmiş. Hiçbir iz bırakmamış çekip giderken. Bir zamanlar mağara olan yerde şimdi düz bir dağ yamacı görünüyormuş. Kardeşler üzüntü içinde evlerine geri dönmüşler. Ağabey, yahu sana başka kadın mı yok, boş ver dediyse de kardeşini neşelendirememiş. Eve döndüklerinden bir süre sonra küçük kardeş ağabeyinin, canavarın yüreğinin bize sağladığı bu büyük güçlerden artık yoruldum. Durmadan bizon bulup getirmekten usandım. Bu gücün bana sağladığı beceriyle oklarımın hiç hedefini şaşmadan tek bir av bile ıskalamamasından gına geldi. Avlanmanın heyecanı kalmadı. Bütün güzel kızların ve kadınların ve hatta diğer erkeklerin hanımlarının çadırıma sızıp benle yatmak istemeleri canıma tak dedi. Kur yapmanın keyfi nerede kaldı? Bir de benim aklım hala o genç güzel kıza dönüşen yaşlı çirkin kadında. Gelecekten haber almaktan da bıktım artık. Benim ve sizlerin ne zaman ve nasıl öleceğinizi bilip kara kara düşünmek istemiyorum artık. Güçlerim olmasından bezdim. Ben de diğer insanlar gibi olmak istiyorum demiş. Ağabey, sorma, al benden de o kadar demiş. Bana da gına geldi. Durmadan canavarın yüreğini besleyip onun bitip tükenmek bilmeyen isteklerini yerine getirmekten. Ama bu istemediğimiz güçten kurtulmanın çok basit bir yolu yok değil. Hatırlasana, kadın bize bir de ne demişti? Bizden başkası bu yüreği görüp baktığı takdirde bütün güçleri bizden o başkasına gitmeyecek miydi? Kardeşler derhal herkesi köyün meydanına toplamışlar. Ho, bu ayrıcalıklı çadırda ne sakladığımızı hiç merak etmediniz mi? Hani şu içeri girmenize hiç izin verilmeyen çadırda. Hadi gelin, büyük sırrımızı size göstereceğiz. Herkesi içeri çağırarak taş oyuğun içinde sakladıkları Uncagina'nın o kırmızı kristalden soğuk mu soğuk yüreğini göstermişler onlara. Ve bütün gözler üzerine dikildiğinde yürek canhıraş bir feryat atarak gözleri kör edici bir ateş topuna dönüşmüş aniden. Kendi kendini yakmış. Ta ki ortada yalnız külleri kalana kadar. Aşağılardan, ta derinlerden, sularda çırpınmakta olan kocaman bir hayvanın sesleri geliyormuş. Bu onun sonuymuş. Ufak kardeş ağabeyine, oh artık kendimi pek daha iyi hissediyorum demiş. Ağabey de, evet ben de sırtımdan çok ağır bir yük kalkmış gibiyim demiş. Böylece iki kardeş, insanların çoğu gibi kaderlerine razı olarak mutlu bir yaşam sürmüşler beraberce. South Dakota, Parmeli'de 1968 yılında George Eagle Elk tarafından anlatılmış, Richard Erdos tarafından kaleme alınmıştır. George Eagle Elk, yaşlı, saygıdeğer bir Yuvipi büyücüsüdür. Rosebud, Sioux yerleşim bölgesinde küçük bir karavanda yaşardı. 5. Bölüm. Savaş ve cengaver tiplemeleri. Güçlüğünü ispatlamak. Savaş birçok Kızılderili için tehlikeli ama heyecanlı bir spor anlamına gelirdi. Bu bir şekilde katı yönetim kuralları içinde yapılan bir ortaçağ turnuvasını anımsatırdı. Savaş alanı, genç bir delikanlının ünvan kazandığı ve erişkinlik mertebesi anlamına gelen kartal tüylerine sahip olduğu yoğun, kişiye has bir onursal kapışma arenasına dönüşürdü. Bu oyun sürecinde ölenler de olabilirdi ama insanların savaşa gitmesi için düşmanın öldürülmesi bir neden değildi. Bir kabilenin neslinin yok olmasına neden olabilecek bir savaşa hiç rastlanmamıştır ve bu zaten genelde tiksinti uyandıran bir düşünceydi. Savaş eğlentileri politik nedenlere dayandığı kadar kişisel de olabilirdi. Birkaç genç adam, büyüsü iyi olarak nitelendirilen deneyimli bir önderin etkisi altında kalabilirdi. Bir adam, cesaret kırıcı düşler ya da kötü büyü emareleri yüzünden savaşa katılmayı reddettiğinde ona şerefsiz damgası basılmazdı. Liderlerin komuta etmek ya da emirlere uyulmasını zorlamak açısından doğuştan gelen bir güçleri yoktu ama yalnızca saygınlıklarını ya da karizmalarını etkin kılarlardı. Savaş anında her cengaver aşağı yukarı kendilerine dikte edilmiş olan özellikler çerçevesinde davranırlardı. Yaşamlar eğer olası ise ufak tefek çıkarlar adına heba edilmezdi. Çünkü küçük avcı, kolluklarındaki insanlar için her yaşam fazlaca değerliydi ve tek bir adam bile kaybedilse bu acı bir kayıp olarak kabul edilirdi. Elde etmiş olduğu ganimet ne kadar büyük bir başarı da olsa bir adamını yitiren lider, kendisi sağ da olsa kaybetmiş sayılırdı. Savaşın cereyan ediş şekli, büyü ve dinsel ayinlerle dolu bir terensel olaydı. Erkekler savaşa, atları kutsal sıçan tozu ile kaplı ya da şimşek motifleriyle bezenmiş olarak koruyucu büyülerle dolu çıkınlar, mucize işlevi olan çakıllar ya da büyülü kalkanlarla çıkarlardı. Bütün bunlar taşıyanı oklardan ya da mermilerden korumak ve atlarına doğaüstü bir hız kazandırmak içindi. Herhangi bir savaşta asıl amaç ve de şeref kazanmanın tek yolu güçlüğünü ispatlamak, cesaretini ve ataklığını ortaya koymaktır. Bir insanı tuzağa düşürerek silahla vurmak kesinlikle bir başarı sayılmazdı. Çünkü bu bir korkağın bile yapabileceği kolay bir işti. Ama sapasağlam, tepeden tırnağa silahlı bir düşmanın üzerine yürümek ve ona elle ya da oyun çubuğuyla dokunmak büyük bir marifetti. Düşmanın burnunun dibinden at çalmak da pek makbul bir beceriydi. Bazı kabilelerde kutsal şeylerin üzerine yemin etmek yeterli sayılsa da bu becerilerin kabul görmesi için gözlemlenmiş olması gerekirdi. Bir cengaverin kartal tüyleri ne gibi beceriler gösterdiği, ne sayıda düşman yok ettiği ya da şu veya bu şekilde kaç kere yaralandığı ile ilintili olarak işaretlenir, ayrıştırılır ya da boyalarla noktalanırdı. Elde edilen başarılar kamp ateşi başında övünç dolu böbürlenmelere sahne olur, bıkıp usanmadan ayrıntılıyla anlatılır da anlatılırdı. Bazı kabilelerde genç bir adam rüştünü ispatlamadıkça ona kız bile verilmezdi. Aşağıdaki hikayelerin üçü, işlerinde 1876 yılında Montana'da cereyan etmiş olan Little Bighorn'dan hemen önceki Rosebud Savaşı'nın kahramanı Büyük Buffalo Cold Road Woman, Bizon Buzağısı Yolu Kadını olmak üzere kadınların gösterdiği yiğitliklerden bahseder. Genç erkeklerin çoğu kabilelerinin her birinin kendine has efsaneleri, giyim tarzları, özel donatıları, şarkıları ve törenleri olan çeşitli cengaver topluluklarına kayıtlı olurlardı. Kişi ya bu gruba davet edilir ya da çoğunlukla akrabalarından biri olan yaşlı bir cengaver tarafından desteklenirdi. Bazı kabilelerde üye atlar ya da değerli eşyalar hediye ederek bu oluşumdaki yerini satın alabilirdi. Ama çoğunlukla liderler yalnızca grubun tamamının onay vereceği gözü pek gençlerle ilgilenirlerdi. Sioux Kid Foxes, Tokala ya da Cheyenne Dog Soldiers gibi bazı topluluklarda bir savaş anında zafere ya da ölüme dek savaşacakları anlamında kuşaklarını yere saplayarak ölüme meydan okuyan adamlar vardı. Yaralı bir savaş esiri, eğer gerçekten yürekliğini ispat etmişse kendini esir alanlarca bağışlanır ve kabilelerine kabul edilirdi. Şimdi okuyacağınız bu 10 hikayeden her biri, Kuzey Amerika'da bugün bile hala üst düzeyde rağbet gören savaş hikayelere geleneğini sürdürmekte olan Ovacadı derilerine aittir. Beyazların istilasına en uzun süre 1850'lerden 1890'lara kadar kahramanca karşı koyanlar Lakota, Dakota halklarıdır. Ve başka hiçbir kabile gerek çadırlarında, gerek savaş kalkanlarında, gerek işlemelerinde ve pek tabii gerekse bugün bile anlatıla gelen efsanelerin içinde olsun, onlar kadar titizlikle kayda alıp saklamamıştır bu kahramanlık ve yiğitliklerle bezeli destansı hikayeleri. Kızılderili halkları toplama kamplarında yaşamaya zorlandıklarında, bu kahramanlık hikayeleri gerçek kimliklerinin korunmasında daha da önemli bir konuma gelmiştir. Bu hikaye toplama işi, Doğu'da toplayıcıların ön yargılarıyla öyle bir bozuma uğramıştır ki, birçok önemli savaş hikayesi ve diğer birçok çeşit hikaye, öykü efsaneleri dışında yok olup gitmiştir. Güneybatı'nın çölde yaşayan halkı geleneksel olarak pek barışsever olduğundan, savaş efsaneleri üretmekte pek kıtır kalmışlardır ama gene de Apache ve Navajo yerlerine ait bir takım kahramanlık hikayeleri hala varlığını korumaktadır. Küçük fare rüştünü ispat eder. Brule Sioux. Bu Lame Deer'ın kotardığı ve zaman zaman ele alarak geliştirdiği bir çocuk şarkısıdır. Artık kullanımdan kalkmış sözlerle eski savaş şarkıları tarzında bestelenmiştir ve Lame Deer ve Richard Erdoğan tarafından olabildiğince güncel dile çevrilmiştir. Ho, kola, pila, dostlar, sınav vermek üzere gelmiş bulunmaktadır o. Siyah surat boyası ister canım delicesine ve de atlar. Dostlar, ben İtunkala fare savaş yolunda yürümekteyim. Bakın da görün şu benim köhelanımı. Washington Balfrog. Beni İtunkala'yı izleyin en uzun atlayan kurbanın üzerinde. Ben fare, süvari oldum. İtunkala, ilk kez savaşta. Dostlar, elimde bir ot yaprağı var. Savaş değneği diye taşıyorum onu. Rüştümü ispat etmek üzere sert bir ot yaprağı bu. İgmu'nun kedinin üzerinde. İgmu, geliyorum savaşçı ruhumla bir süvari olarak. İgmu, atlarını ve kafa derini arzu ediyorum delicesine. Dostlar, İgmu'yla, kocaman kediyle savaştım işte. Dostlar, kola pila. İgmu'dan hiç korkmadım. Uzun kuyruğumu dostlar, yere sapladım. Kuşağım var benim, fox cengaveriyim ben. Ben, İtunkala, fare. İlk sınavımı başarıyla verdim. İlk darbemi vurdum İgmu'ya. Kafa derisi yerine bıyığını koparttım onun. Bakın, izleyin, işte İgmu'nun bıyığını getiriyorum. Uzun bıyıklar getiriyorum. Güzelce kızlar, bir ziyafet sofrası döşeyin bakalım. Dostlar, hoka hey, İgmu'nun hakkından geldim ben. Ama dostlar, kuyruğuma ne oldu benim? İgmu'nun midesinde. Dostlar, yardımıma kuşum benim. 23. ayrımın sonu, sayfa 329.